Ayrım 20, Baba, Mario Puzo, sayfa 234. Daha sonraki yıllarda Vito Corleone, Fanucci olayını bu kadar mükemmel ve kurnazca yönetmesine, babasının Sicilya'daki mafya örgütüne dahil kişiler tarafından öldürülmesinin sebep olduğunu anladı. Ama o anda özgürlüğünü ve hayatını tehlikeye atarak kazandığı paradan pay isteyen bu adama karşı içinde buz gibi bir nefret duyuyordu. Korkmamış, aslında Fanucci'nin çok aptal bir adam olduğunu düşünmüştü. Clemenza'yı artık iyi tanıyor, onun Fanucci'ye metelik vermeyeceğini çok iyi biliyordu. Peter Clemenza hakkından vazgeçmek yerine canını verirdi doğrusu. Clemenza bir halı için bir polis memurunu öldürmeye hazırdı. İnce yapılı Tessio'nun ise engerek yılanını hatırlatan bir havası vardı. Oysa o gece Clemenza'nın evinde Vito Corleone başladığı eğitimin başka bir yönünü öğrendi. Clemenza küfürleri savurdu, Tessio homurdandı. Ama bir süre sonra iki erkek Fanucci'nin 200 dolara razı olup olmayacağını tartışmaya başladılar. Tessio 200 doların yeterli olduğunu düşünüyordu. Clemenza da Tessio ile aynı kanıdaydı. Yeter ki Fanucci giysilerin satımından elde ettiğimiz paranın toplamını öğrenmesin. O zaman 300 doları mutlaka ister, parayı ödemek zorundayız. Vito şaşırmıştı ama şaşkınlığını göstermemeye dikkat ediyordu. Niçin ona para verecekmişiz? Bize ne yapabilir ki? Biz ondan daha güçlüyüz. Tabancamız var. Kazandığımız parayı niçin ona verelim? Clemenza sabırla anlattı. Fanucci'nin dostları var, hem de çok güçlü dostları. Polisle de tanıdıkları var. Planlarımızı ona anlatmak zorundayız, yoksa bizi polise haber verir. Böylece kendi durumunu da kuvvetlendirir. Polislerin minnettarlığını kazanır. Üstelik Marantzalla'nın kendisi Fanucci'ye bu bölgede çalışması için izin vermiş. Marantzalla, adı sık sık gazetelere geçen bir gangsterdi. Clemenza onlara kendi eliyle yaptığı şaraptan ikram etti. Karısı önlerine bir tabak zeytin, salam ve bir somun İtalyan ekmeği koyduktan sonra küçük sandalyesini alarak komşularıyla gevezelik etmek için evin önüne çıktı. İtalya'dan geleli henüz 3 yıl olmuştu. Yeteri kadar İngilizce bilmiyor, anlamıyordu. Vito Corleone iki arkadaşıyla oturdu, şarap içti. Daha önce zekasını hiç bu kadar işletmemiş, arkadaşlarını iknaya çalışmamıştı. Her şeyi bu kadar açık düşünebildiğine şaşıyordu. Fanucci üzerine bütün bildiklerini kafasından geçirdi, hatırlamaya çalıştı. Adamın gırtlağının kesildiği, fötür şapkasını kan yerlere damlamasın diye yaranın altına tuta tuta kaçtığı günü düşündü. Sonra Fanucci'yi bıçaklayan gencin öldürülmesini, diğer iki delikanlı için ailelerin adama ödedikleri tazminatı hatırladı. Ve birden Fanucci'nin güçlü dostlarının olmadığını, olamayacağını anladı. Polise de kimseyi gammazlayamazdı. Çünkü Fanucci kolayca satın alınabilen bir kişiydi. Gerçek bir mafya şefi asla satın alınmazdı, öcünü kimse de bırakmazdı. Hayır, Fanucci'nin talihi yaver gitmiş, delikanlılardan birini öldürebilmişti. Oysa diğer ikisini öldüremeyeceğini çok iyi biliyordu. Bu yüzden tazminatı kabul etmişti. Bölgedeki dükkanlardan, zenginlerden haracı onları kaba kuvvetle tehdit ederek alıyordu. Yani Fanucci yalnız bir adamdı. Yahut parasıyla gerektiği zaman kiralık katil yahut kabadayı buluyordu. Vito Corleone hayatının yepyeni bir döneminde olduğunu anlıyor, dikkatli karar vermesi gerektiğini biliyordu. İşte Vito Corleone bu olaydan daha sonra sık sık tekrarladığı bir tecrübe edindi. Her insanın kendine özgü bir kaderi ve hedefi vardır. Vito Corleone o gece Fanucci'ye istediği parayı öder, yine bakkal çıraklığına dönerdi. Belki daha sonraki yıllarda küçük bir bakkal dükkanına da sahip olabilirdi. Ama kader onun bir don olmasını kararlaştırmış, bu yolda ilerlemesi için de yoluna Fanucci'yi çıkarmıştı. Şarap şişesini bitirince Vito, Tessio ve Clemenza'ya, "İsterseniz Fanucci'ye ödeyeceğiniz 200'er doları bana verin," dedi çekine çekine. "Ben onu bu kadar paraya razı edebileceğimi sanıyorum. Her şeyi bana bırakın. Meseleyi halledeceğim. Sizin de hoşunuza gidecek." Birden Clemenza'nın gözleri kuşkuyla parladı. Vito ona buz gibi bir tavırla, "Dostlarım olarak kabullendiğim kişilere asla yalan söylemem," dedi. Fanucci ile yarın sen konuş, parayı senden istesin ama hemen ödeme haracı. Parayı henüz sağlayamadığını, sağladığın zaman da ona benim vereceğimi söyle. İstediği parayı ödemeye istekli olduğunu hissettir ona, pazarlığa girişme, o işi ben yaparım sonra. Söylediğiniz kadar tehlikeli bir kişi ise dikkatli davranmalı, onu sinirlendirmemeliyiz. Konuşmayı bu kadarla kestiler. Ertesi gün Clemenza Fanucci ile konuşarak Vito'nun yalan söylemediğine kâni oldu. Sonra Vito Corleone'nin apartmanına geldi, 200 doları ona verdi. Vito'yu dikkatle süzerek, ''Fanucci 300 dolardan aşağısına razı olmayacağını söyledi.'' dedi. ''Sen 200 doları nasıl kabul ettireceksin?'' ''Orası seni ilgilendirmez.'' Tessio daha sonra geldi. Clemenza'dan daha zeki, daha ihtiyatlıydı. Ortada bir şeylerin döndüğünü hissediyordu, kaygılıydı. Vito Corleone'ye kendine dikkat et dedi. Fanucci kalle şerifin biridir. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Parayı ona verirken burada olmamı tanıklık etmemi ister misin? Vito başını salladı. Cevap vermeye bile lüzum görmedi. Yalnız Fanucci'ye söyle parayı ona bu akşam saat 9'da vereceğim. Benim evime gelsin. Ona şarap ikram edeceğim, konuşacağım. 200'er dolar almaya razı edeceğim. Başaracağını sanmam diyen Tessio başını salladı. Fanucci inatçıdır. Ben onu yola getireceğim diye tekrarladı Vito Corleone. Vito Corleone karısına iki oğlu Sonny ile Fredo'yu da alıp yemekten sonra sokağa çıkmasını, ne kendisinin ne de oğullarından birinin izni olmadan yukarı eve gelmemesini söyledi. Apartmanın kapısı önünde oturup nöbet tutacaktı karısı. Fanucci ile önemli bir işi vardı, rahatsız edilmeye gelemezdi. Karısının yüzündeki korkuyu görünce Vito Corleone öfkelendi. Sakin bir sesle ''Bir aptalla mı evlendiğini sanıyorsun?'' dedi. Kadın cevap vermedi, çok korkmuştu çünkü. Üstelik Fanucci'den değil, kocasından korkuyordu. Kocası gözlerinin önünde günden güne değişiyor, çevresine korku salan bir adam oluyordu. Sessiz, az konuşan bir erkekti, uysaldı, her işte, her şeyde sağduyusunu kullanırdı. Oysa evlendiği sessiz, sönük erkek gitmiş, kaderinin çizdiği yolda ilerlemeye başlayan bir başka erkek çıkmıştı karşısına. Bir parça geç başlamıştı Vito Corleone, 25 yaşındaydı ama başarılı olacağı belliydi. Vito Corleone Fanucci'yi öldürmeye karar vermişti. Böyle yapmakla bankada fazladan 700 doları olacaktı. Fanucci'yi öldürmediği takdirde ona bu 700 doları vermek zorunda kalacaktı. 300 dolar kendisinden, 200 dolar Clemenza'dan, 200 dolar da Tessio'dan. Vito için Fanucci 700 dolar etmezdi. Adamın bir ameliyat için 700 dolara ihtiyacı olsaydı Vito bu parayı ona hiç düşünmeden verirdi. Oysa Fanucci'ye bir minnettarlığı, bir borcu yoktu. Üstelik akraba bile değildiler. Niçin alınlarının teriyle kazandıkları onca parayı sokağa atacaktı? Böyle düşünmesine rağmen Vito bir dereceye kadar kararsızdı. 700 doları paket edip hazırladı, pantolonunun sol cebine koydu. Sağ cebine de Clemenza'nın işe başlarken kendisine vermiş olduğu tabancayı yerleştirdi. Fanucci saat tam 9'da geldi. Vito Corleone adamın önüne Clemenza'nın vermiş olduğu evde yapılmış şarabı şişesiyle koydu. Fanucci beyaz fötr şapkasını masanın üzerine şarap şişesinin yanına bıraktı. Renk renk kravatını gevşetti. Kravatın parlak renkleri üzerindeki domates salçası lekelerini gizliyordu. Yaz gecesi sıcak, gaz ışığı örgündü. Apartman çok sessizdi. Oysa Vito Corleone'nin vücudu buz gibiydi. Önce para paketini Fanucci'nin önüne bıraktı. Adamı dikkatle inceliyordu. Fanucci parayı saydıktan sonra cebine yerleştirdi. Bardağından bir yudum şarap aldı. ''Bana hala 200 dolar borçlusun.'' dedi. Kalın kaşlı yüzü ifadesizdi. Vito Corleone sakin ve mantıklı bir sesle ''Parasızım.'' dedi. ''İşsiz kaldım. Parayı size birkaç haftaya kadar veririm.'' Olağan bir durumdu. Fanucci paranın çoğunu almıştı, bekleyebilirdi. Hatta üstünü istememeye yahut daha uzun bir süre beklemeye razı edilebilirdi. Fanucci hafifçe güldü. ''Zeki bir oğlansın.'' dedi. ''Daha önce nasıl dikkatimi çekmediğine şaşıyorum. Sana iş bulabilirim.'' Vito Corleone ilgi gösterdi. Adamın bardağına pembe şaraptan doldurdu. Ama Fanucci doğruldu. Vito'nun elini sıktı.
Hayırlı geceler delikanlı dedi. Kızmadın alınmadın değil mi? Bir derdin olursa bana haber ver. Elimden geleni yaparım. Bu gece iyi iş becerdin.
Vito Fanucci'nin apartmandan çıkmasını bekledi. Sokak Fanucci'nin evinden çıktığına tanıklık edebilecek kişilerle doluydu. Fanucci Corleone'lerin evinden sağ salim çıkmıştı. Vito pencereden baktı. Fanucci'nin 11. bulvara doğru yürüdüğünü görünce evine gittiğini anladı. Belki de bir yere gitmeden önce cebindeki parayı eve bırakmak istiyordu. Belki silahını bırakacaktı. Vito Corleone dışarı çıktı, çatıya giden merdivene koştu, sonra dörtgen biçimi damların üzerinden geçip yangın merdiveninden bir evin arka avlusuna indi. Apartmanın arka kapısını bir tekmede açıp girdi, ön kapıdan çıktı, sokağın karşı tarafında Fanucci'nin oturduğu apartman bulunuyordu. 11. bulvarda çoğunlukla depolar ve mağazalar vardı. Apartmanlar yıkılıyor ya da boşaltılıyor ve New York demir yolları tarafından depo olarak kullanılıyordu. Fanucci'nin apartmanı bu bölgede ayakta kalmış birkaç yapıdan biriydi. İçinde çoğunlukla bekar demir yolu işçileri, küçük memurlar ve sokak kadınları oturuyordu. Bu insanlar dürüst İtalyanlar gibi kapı önlerine yayılıp komşularıyla gevezelik etmezlerdi. Genellikle meyhanelere, gece kulüplerine giderlerdi. Bu yüzden Vito Corleone görülmeden sokağa geçmeyi, Fanucci'nin apartmanından içeri girmeyi becerdi. Orada henüz hiç kullanmadığı tabancayı cebinden çıkardı, Fanucci'yi beklemeye koyuldu. Sokak kapısının camlarından bakıyor, Fanucci'nin 10. bulvardan geleceğini biliyordu. Clemenza tabancanın emniyetini göstermiş, içindeki kurşunları boşaltmıştı. Oysa Vito Sicilya'da daha 9 yaşlarında bir küçük çocukken babasıyla ava giderdi. Hatta Lupara denilen ağır çifteyi bile kullanmıştı. İşte babasının ölümünden sonra 9 yaşında bile Lupara'yı nasıl ustalıkla kullandığını bildiklerinden onu da öldürmeye karar vermişlerdi. Büyüyünce babasının öcünü almaya kalkışacağını, başlarına bela olacağını anlamışlardı. Şimdi karanlık holde beklerken Fanucci'nin beyaz fötr şapkalı karaltısının sokağa geçip kapıya yaklaştığını gördü. Vito geri çekildi, omuzlarını merdivene açılan kapıya dayadı. Tabancasını ateşe hazır tuttu. Dış kapıdan hemen hemen 2 adım uzaktaydı, yaydı kapı içeri doğru açıldı. Bembeyaz, geniş yapılı, pis pis kokan Fanucci'nin gövdesi holün kare şeklinde yansıyan ışığının altında durdu. Vito Corleone ateş etti. Tabancanın sesi açık kapıdan dışarı taştı, patlama yapıyı sarstı. Fanucci kapının iki yanına tutunmuş, doğrulmaya, silahına uzanmaya çalışıyordu. Gösterdiği çabayla ceketinin düğmeleri kopmuş, koca göbeği ortaya çıkmıştı. Beyaz gömleği kan içindeydi. Vito Corleone silahını büyük bir dikkatle doğrulttu, ikinci kurşununu da bu gittikçe yayılan kırmızılığa sapladı. Fanucci dizlerinin üzerine çöktü, ağzından korkunç bir inilti çıktı. Büyük acıyla kıvranan birinin iniltisiydi bu. Vito'ya pek gülünç geldi. Tabancasını Fanucci'nin ter içindeki yanağına dayadı, beynini ateş etti. 5 saniye sonra Fanucci ölmüştü. Vito yine büyük bir dikkatle Fanucci'nin cebinden cüzdanını alıp kendi cebine soktu, geldiği yoldan evine döndü. Sokakta kimseler yoktu. Apartmanın iki penceresi açılmış, dışarı başlar uzanmıştı. Vito karanlıkta onların kim olduğunu göremediğine göre onlar da kendisini görmemişlerdi. Zaten böyle kişiler polise gitmekten çekinirlerdi. Fanucci kapı eşiğinde belki sabaha kadar yatacaktı. Devriye görene kadar apartmandan hiç kimse polise gitmeye cesaret edemezdi. Hepsinin de kendine göre kirli işleri vardı. Kapılarını kilitleyecekler, bir şey duymadıklarını, görmediklerini söyleyeceklerdi. Odasında Fanucci'nin cüzdanını açtı, kendi verdiği 700 doların yanı sıra birkaç 5 dolarlık ve bozukluk vardı içinde. Cüzdanı ve tabancayı yok etmesi gerektiğini biliyordu. Tekrar çatıya çıktı, birkaç dam atladı, cüzdanı bacalardan birine attı. Tabancanın kabzasını çatının direğine vurarak parçaladı. Her bir parçayı değişik yerlere savurdu. Biraz titriyordu ama kendine hakimdi, giysilerini değiştirdi. Karısının kirli çamaşırları attı, teneke kutuya koydu hepsini. Üzerine kan sıçramış olmasından korkuyordu, hepsini ıslattı. Yatak odasının bir köşesinde bulduğu yeni yıkanmış çamaşırları da bunlara kattı.
Sonra apartmanın önünde oturan karısının yanına indi. Vito Corleone'nin aldığı bütün tedbirlerin boşuna olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Cesedi şafak sökerken fark eden polisin aklına Vito Corleone'yi sorguya çekmek gelmedi bile. Hatta Fanucci'nin öldürüldüğü gece Vito'nun evine geldiğini bile öğrenemedi polis. Aslında polis Fanucci'nin öldürülmesine sevinmiş, rahat bir soluk almıştı. Katili sıkı sıkıya aramaya hiç niyetleri yoktu. Gelişi güzel bir soruşturmadan sonra olay kapatıldı. Gerçi Vito Corleone polisi atlatmıştı ama iki arkadaşını kandıramayacağını biliyordu. Peter Clemenza ile Tessio birkaç hafta onun yanına yaklaşmadılar. Sonra bir gece ziyaretine geldiler. Son derece saygılı bir halleri vardı. Vito Corleone onları içtenlikle karşıladı, şarap ikram etti. Konuşmayı açan Clemenza oldu alçak sesle. 9. bulvardaki dükkanlardan haraç toplayan yok dedi. Bölgede boş kumarhaneler de var. Vito Corleone ikisine de dikkatle baktı ama cevap vermedi. Tessio, Fanucci'nin müşterilerini biz alırız dedi. Bu kez aracı bize öderler. Vito Corleone omuz silkti. Niçin bana geldiniz? Benim böyle şeylerle ilgim yok. Clemenza güldü. Daha göbeğinin yağ bağlamadığı gençlik yıllarında bile gülüşü şişman bir adamın gülüşüne benziyordu. Peki sana verdiğim tabanca ne oldu? Ona ihtiyacın kalmadığına göre geri vermelisin. Vito Corleone cebinden bir yığın para çıkardı, birazını ayırıp Clemenza'nın önüne attı. Tabancanın parasını ödüyorum dedi. Giysileri aldığımız günden sonra tabancayı yok ettim, yakalanmaktan korkmuştum. Gülümsüyordu şimdi. O sıralar Vito Corleone bu gülümsemenin karşısında uyandırdığı korkunun farkında değildi. Clemenza başını salladı, parayı istemem dedi. Vito paraları tekrar cebine soktu, bekledi. Birbirlerini çok iyi anlıyorlardı. Vito'nun Fanucci'yi öldürdüğünü biliyorlardı. Bunu kimseye söylememişlerdi ama birkaç haftaya kadar bütün mahallenin öğreneceğini de biliyorlardı. Vito Corleone'ye herkes saygı duyacaktı ama Fanucci'nin işlerini devralmaya niyetli görünmüyordu. Bundan sonra olanlar Vito Corleone'yi kaçınılmaz bir şekilde seçtiği yolda yürüttü. Bir akşam karısı eve dul bir arkadaşını getirdi. Kadın İtalyandı, üstelik çok dürüst ve namusluydu. Yetim çocuklarına bakabilmek için saçını süpürge ediyordu. 16 yaşındaki oğlu kazandığı parayı İtalyanlarda adet olduğu üzere bir zarfa koyuyor, zarfı kapatıyor, annesine öyle veriyordu. Terzilik yapan 17 yaşındaki kızı da aynı şekilde davranıyordu. Kadının adı Signora Colombo idi. Vito Corleone'nin karısı Signora Colombo'nun senden bir ricası var dedi, başı derde girmiş. Vito Corleone kendisinden para isteneceğini sandı, vermeye hazırdı ama mesele bambaşka çıktı. Signora Colombo'nun bir köpeği vardı, küçük oğlu köpeği çok seviyordu. Diğer kiracılar geceleri havladığı için köpeği ev sahibine şikayet etmişler, o da kadına köpeği atmasını söylemişti. Zavallı kadıncağız köpeği saklamış ama ev sahibine attığını söylemişti. Ev sahibi aldatıldığını anlamıştı, şimdi evini boşaltmalarını istiyordu. Bu kez kadın köpeği gerçekten atacağını söylemiş, dediğini de yapmıştı. Oysa ev sahibi öylesine öfkeliydi ki evinin derhal boşaltılmasında diretiyor, çıkmazsa polis getireceğini söylüyordu. Küçük oğlan köpeğinin peşinden çok gözyaşı dökmüştü. Şimdi de evden çıkartılmak isteniyorlardı. Köpeği boş yere atmışlardı. Vito Corleone nazik bir tavırla "Niçin benden yardım istemeye geldiniz?" diye sordu. "Niçin bir başkasına gitmediniz?" Kadın başını Vito'nun karısından yana sallayarak "Size gelmemi o istedi." dedi. Vito Corleone şaşırmıştı. Karısı Fanucci'yi öldürdüğü gece çıkardığı çamaşırlarla ilgili soru sormamıştı ona. Çalışmadığı zamanlarda onca parayı nereden bulduğunu da merak etmemişti. Şimdi bile yüzünde meraksız, ilgisiz bir ifade vardı. Signora Colombo'ya döndü. "Evden çıkmanız için size para yardımında bulunabilirim." dedi. "İstediğiniz bu mu?" Kadın başını salladı, neredeyse ağlayacaktı. "Bütün arkadaşlarım burada, İtalya'da birlikte büyüdüğüm, buraya birlikte geldiğim dostlarım hep bu mahallede oturuyor. Başka yere, yabancıların arasına nasıl giderim? Ev sahibiyle konuşmanızı, beni evden çıkarmamasını söylemenizi istiyorum." "Yarın sabah kendisiyle konuşurum." Karısının memnunlukla gülümsediğini gördü. Signora Colombo hala kuşkuluydu. "Ev sahibinin razı olacağını sanıyor musunuz?" Signor Roberto mu?'' dedi Vito hayretle. ''Elbette razı olacak. İyi kalpli bir adamdır o. Durumunuzu kendisine anlatınca yüreği sızlayacaktır eminim. Artık bu konuyu düşünüp üzülmeyin siz. Kendinize iyi bakın, sağlığınızı koruyun.''
20. ayrımın sonu. Sayfa 245.